Ayrım 40. Enver Murat Bardakçı. Sayfa 474. 18. Talat Paşa'dan Enver Paşa'ya tehcir talebi yazısı. 24 Nisan 1915. Dahiliye Nazırı Talat Paşa, şiddeti gittikçe artan Ermeni başkaldırısının önlenebilmesi maksadıyla bazı vilayetlere ve mutasarrıflıklara 24 Nisan 1915'te bir talimat gönderdi. Bu talimatla Ermenilerin siyasi faaliyetleri durduruluyor, başta Hınçak ve Daşnak olmak üzere Ermenilere ait partilerin ve komitelerin büroları kapatılacak, bulunan bütün evraka el konulacak, parti ve komite liderleriyle tehlikeli görülen Ermeniler yargılanmak üzere tekip edilecek, tutuklandıkları yerlerde kalmaları uygun görülmediği takdirde başka vilayetlere gönderilecek ve oralardaki askeri mahkemelere çıkartılacaklardı. Talimat hemen uygulandı. Önde gelen Ermeni entelektüelleriyle cemaatin bazı önemli isimleri hemen o gün tutuklandılar ve çoğundan bir daha maalesef haber alınamadı. Diasporanın soykırım günü kabul ettiği tarih bu talimatın gönderildiği gündür. 24 Nisan kararlarını yine o senenin 27 Mayıs'ında kabul edilen vakti seferde icraatı hükümete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakkında kanunun muvakkat yani tehcir kanunu takip etti. O zamanın resmi gazetesi olan Takmimi Vekayi'de 31 Mayıs 1915'te yayınlanan kanun metninin altında Sayit Halim Paşa ile Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın imzaları ile Sultan Reşat'ın tasdiki vardı. Talat Paşa 24 numaralı belgede Enver Paşa'dan kararların yerine getirebilmesi için uygun bulduğu takdirde ilgililerin bilgilendirilmesini rica ediyor. 25 numaralı belgede de mülki memurlara gerekli yardımların yapılması konusunda Enver Paşa'nın bazı ordu ve kolordu kumandanlıkları ile askeri makamlara gönderdiği emri yer alıyordu. Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kalemi Mahsus 3052. Orduyu Hümayun Başkumandanlık Vekaleti Celilesine. Ermeni komitelerinin ve Maliki Osmaniye'deki teşkilat-ı ihtilaliye ve siyasileriyle öteden beri kendilerini muhtariyet idare teminine matuf olan teşebbüsleri ve ilanı harbi müteakip Taşnak Komitesi'nin Rusya'da bulunan Ermenilerin derhal aleyhimize hareketine ve Memaliki Osmaniye'deki Ermenilerin dahi ordunun duçarı zaaf olmasına intizar ederek o zaman bütün kuvvetleriyle ihtilal eylemlerine dair ittihaz ettikleri mukareratı ve her fırsattan istifade etmek suretiyle memleketin hayat ve istikbaline tesir edecek harekatı hainaneye cüretleri bilhassa devletin hali harpte bulunduğu şu sırada Zeytun ile Bitlis, Sivas ve Van'da vuku bulan hadisat-ı ahiri isyaniye ile bir kere daha teeyyüt etmiş ve esasen merkezleri Memaliki Ecnebiye'de bulunan ve El Yevm unvanlarında bile ihtilalcilik sıfatını muhafaza eden bütün bu komiteler mesaisinin hükümeti Osmaniye aleyhine olarak her türlü esbab ve vesayete müracaat suretiyle Nuhbe-i emelleri olan muhtariyeti istihsal maksadı etrafında toplandı ve Kayseri ve Sivas ile mahalli sairede meydana çıkarılan bombalarla ve Rus ordusunda gönüllü alayları teşkil ederek Ruslar ile birlikte memlekete saldıran ve an asıl Osmanlı memleketi ahalisinden olan Ermeni Komite Rüyesası'nın harekatı ve orduyu Osmaniye'yi arkadan tehdit etmek suretiyle ve pek büyük bir mikyasta alınan tertibat ve neşriyatları ile tahakkuk eylemiştir. Binaenaleyh, hükümet kendisi için bir meseleyi hayatiye teşkil eden bu kabil tertibat ve teşebbüsatın temadisine hiçbir zaman nazar-ı imaz ve müsamaha ile bakamayacağı ve menba-i mefsedet olan komitelerin hali mevcudiyetini meşru telakki edemeyeceği cihetle şifahen de görüşüldüğü veçile bilimum teşkilat-ı siyasiyenin ilgasına lüzumu acil hissetmiş ve icap eden tedabiri ittihaz etmiştir. Benabirin Hınçak, Taşnak ve emsali komitelerin gerek payitahta ve gerek vilayatta bulunan şuabatının derhal sedleriyle evrak ve vesayikin katiyen ziya ve imhasına imkan bırakılmamak suretiyle müsaade etmesi ve komiteler rüyensa ve erkanından müteşebbis eşhas ile hükümetçe tanınan mühim ve muzır Ermenilerin hemen tevkifi ve bulundukları mahallerde devam ikametlerinde mahsur görülenlerin vilayet dahilinde münasip görülecek mevakide toplattırılarak firarlarına meydan bırakılmaması ve icap eden mahallerde silah tahayyirisine başlanarak her türlü hal ve ihtimale karşı kumandanlarla bil muhabere kuvvetli bulunulması ve icraatın hüsnü tatbiki esbabının temin ve istikmali ile zuhur edecek evrak ve vesaikin tetkiki neticesinde tevkif olunan eşyasının divan-ı harflere tevdiği münasip görülmüş olmağıyla masar-ı tensibi devletleri buyurulduğu takdirde iktizasına tevessül olunmak üzere keyfiyetin işarına müsaade buyurulması babında emru ferman Hazreti Men Leyhül Emrindir. 11 Nisan 1331 24 Nisan 1915 Dahiliye Nazırı Talat Atase A42 D50 F1-3 19. Enver Paşa'nın Harbiye Nezaretine Tehcirle ilgili Emri 24 Nisan 1915 Osmanlı Ordu'ya Hümayunu Başkumandanlık Vekaleti Şube 1 Numara 1711 Gayet mahremdir. 13-2-331 26 Nisan 1915 Harbiye Nezareti Müsteşarlığına Hınçak, Taşnak ve emsali komitelerin gerek payitahtta ve gerek vilayatta bulunan şuabatının derhal sedleriyle evrak ve vesaikin katiyen ziyaına mahal bırakmamak suretiyle müsaadesi ve komiteler rüyasa ve erkanından hükümetçe tanınan müteşebbis eşhas ile mühim ve muzır Ermenilerin hemen tevkifi ve bulundukları mahallerde devamı ikametlerinde mahsur görülenlerin münasip görülecek mevakide toplattırılarak firarlarına meydan bırakılmaması ve iktiza eden mahallerde silah tahayyirisine başlanılması ve icap edenlerin derhal divan-ı harflere tevdi hükümetçe takarrur etmiş olduğundan bu hususta memurini mülkiye ile temasta bulunulması ve onlar tarafından talep olunacak her türlü muavenetin derhal ifası ehemmiyetle matluktur. Başkumandan Vekili Enver. Bu emir 1. Ordu Kumandanlığına, Bahri Sefit Boğazı Kumandanlığına, 2. Ordu Kumandanlığına, Der Saadet Merkez Kumandanlığına, 3. Ordu Kumandanlığına, Musul'da 12. Kolordu Kumandan Vekaletine, 4. Ordu Kumandanlığına, 5. Ordu Kumandanlığına, Harbiye Nezareti Müsteşarlığına, Irak ve Havalisi Kumandanlığı Vekaletine, Ordu Dairesine, 4. Ordu Kumandanlığına, Harbiye Dairesine, Bahri Siyah Boğazı Kumandanlığına, Muhakemat Müdüriyetine tebliğ edilmiştir. 20. Doktor Nazım Bey'den Enver Paşa'ya 27 Mart 1921 Pazar Tam metnini verdiğim mektup Yamauichi'de sayfa 169 eksiktir. Muhterem Paşam, başımıza gelen felaketi size bilvasıta telgrafla bildirmiş idik. Vakanın sureti cereyanını arz etmek üzere bu mektubu takdim ediyorum. Merhum, malumunuz olduğu veçile takayyüt prensibini kabul etmediği için pek kolaylıkla bir katil kurşunun kurbanı olmuştur. Katil, paşanın evinin tam karşısında tuttuğu bir odanın panjurları indirilmiş penceresinin arkasından paşayı tarassut altına alır. Mart'ın 15'ine tesadüf eden salı günü sabahı 11 raddelerinde evinden yalnız çıkan paşayı takip eder. Hartberg Caddesi'nin 17 numarasında tesadüf eden evin önünde paşaya yanaşır. 3-4 parmak kadar yakın bir mesafeden arkadan paşanın kafatasına bir kurşun sıkar ve derhal paşayı şehit eder. Katil elindeki parabellum revolveri yere atar, kaçmaya başlar. Vakayı görenler arkasından koşar, katili yakalarlar. Güzelce dövdükten, başını yardıktan sonra polise teslim ederler. Paşanın hüviyeti malum olmadığı için şehit olduğu yerde bırakılır. Üzerine beyaz bir örtü örtülür. Bu sıralarda oradan 200-300 metre kadar uzakta bulunan Gümrük Muhafaza Müdürü Esbak-ı Salim Bey mahalli vakaya yanaşırsa da lisan bilmediğinden veya naaşı da teşahhuz edemediğinden bir şey anlamadan ve sormadan büroya gelir. Büroya geldiği zaman bana birini intihar ettiğini veya öldürüldüğünü söyledi. Ama ne o ne ben bu vakaya ehemmiyet vermeden geçtik. Biraz sonra Rüsuhi Bey büroya geldi. Paşanın büroya gelip gelemeyeceğini sordum. Eldiven almaya gitti, şimdi gelecek dedi. Salim Bey paşanın elbisesini, pabuçlarının rengini sordu. Aldığı cevaplar üzerine hadi şu mahalli vakaya gidelim, bana şüphe geldi dedi. Telaşla hepimiz mahalli vakaya gittik. Örtüyü kaldırınca biz de beynimizden vurulmuşa döndük. Muhafız bulunan polislere merhumun hüviyetini bildirdik ve ağlaya ağlaya evine gittik. Müddi-i umumilik tarafından memur-u mahsus geldikten sonra merhum bir otomobil ile morga nakledildi. 4 gün morgda kaldıktan ve tahnit edildikten sonra çinko içinde mahfuzen cumartesi sabahı evine getirildi. Cumartesi günü evinde merasim-i diniyesi ifa edildi. 4-5 bin kişilik bir cemaat huzuru ile muvakkaten tevdi edileceği mahalle tevdi edildi. Burada tabut huzurunda bütün şak akvamı namına müteahhit mektuplar irad edildi. Almanlar namına da Müsse Kunz ile Doktor Bey merhumun medaihte bulunup gerek Türkiye için ve gerekse Alman için büyük bir ziya olduğundan bahsettiler. Şarkıların söyledikleri nutukların hülasası bu cinayet bir Ermeni tarafından yapılmış fakat katilin dediği gibi intikam için icra edilmemiştir. Emperyalistlerin mağdur milletleri ezmek için şarkta oynadıkları facianın bir sahifesini teşkil eden bu kat, mazlum milletleri uyandırmak istidadını gösteren eazımı ortadan kaldırmak için tertip edilmiş bir ihanettir. Biz bunun intikamını alacağız. Fakat böyle hunharcasına kan akıtarak değil, milletlerimizi uyandırmak, boğazlarına sarılan zincirleri kırmak sayesinde alacağız. Bunun için merhumun eserine tebaiyet edeceğiz ve bu suretle onun ruhunu şad edeceğiz. Hintliler, Mısırlılar bu cinayette İngiliz parmağı olduğunu ortaya attılar. Azerbaycanlı bir talebe de birkaç ay evvel Azerbaycan'ın en muktedir erkanından iki zatın Ermeniler tarafından şehit edildiğini ihtar etti. Şekip Arslan Bey'i Fransızca irad ettiği ateşin nutkunda düveli itilafiye ne kadar çalışsa Arapları Türklerden ayıramayacağı ve bu gibi cinayetlerin iki milleti İslamiye'yi birbirine daha ziyade yaklaştırmaya hizmet edeceğini söyledi. Şark milletlerin her biri tarafından iki hatip söz aldığı için nutuklar tam 2 saat devam etti. Bizce bu cinayette Ermenilik exploite edilmiştir. Exploit, Fransızca gaza, savaş başarısı, büyük başarı. Doktor Nazım Bey, Ermeniler bu cinayeti başarılığını duyurmak için işlemişlerdir demek istiyor. Sahik yalnız intikam hissi olsaydı, 2,5 seneden beri bahusus Almanya gibi bu kadar ihtilallere maruz kalan bir memlekette paşayı vurmak işten bile değildi. Bu son aylarda itilaf hükümetleri nezdinde bazılarının, bilhassa Sforza'nın, paşanın kabine teşkil etmesine müsaade edilmesi için müttefikleri nezdinde fazla ısrarı, merhumun şehadetinde Ermeni intikamından başka amillerin icra-i nüfus ettiğine inanmak lazım gelir. Bence bu cinayette Yunan parasının mühim bir hissesi vardır. Bakalım Alman polisinin zekası neler keşfedecektir. Katil ilk istintakında Selmaslıoğlu'na ebeveyninin umumi Ermeni muhacereti zamanında öldüklerini, o vakitten beri Talat ve Enver Paşalardan intikam almak için mütemadiyen takipte bulunduğunu söylemiş. Bu ifadenin sakatlıkları meydanda, kendisi son aylarda Paris tarihiyle Cenevre'den Berlin'e gelmiş olduğundan ve cebinde 12 bin mark gibi külliyetli bir meblağ bulunduğundan tertibatın Cenevre'deki Daşnak nokta noktanın merkezinde alındığında şüphe bırakmıyor. Vakadan evvel Berlin Ermeni sefareti katiplerinden bir Ermeni boşboğazlık etmiş, bir Alman kadına yakında Talat ve Enver Paşalar ile diğerlerinin öldürüleceğini söylemiş. Bu adamı polis ya tevfik etmiş yahut da tahtı tarasuda almış. Neticeden malumatımız yoktur. Bu ifade gösteriyor ki milletimize rehberlik edecek zevata karşı büyük bir komplo hazırlanıyor. İhtiyatla hareket etmenizi rica ederiz. Hayriye Hanım şimdilik Berlin'de oturdukları evde kalmakta musırdır. Doktor Rüsuhi Kemafi Sabık kendilerine refakat edecektir. Mithat'ın zevcesi Hatice Hanım beraber oturmak istemezse Hayriye Hanım'ın kardeşi Hayreti'ye yazılacak, buraya getirilecektir. Merhum Paşa'nın kudreti maliyesi malum. Son zamanlarda sattıkları Hayriye Hanım'ın elmas parası bakiyesi olarak Bankada 25 bin mark kadar bir para çıktı. İstanbul'da validesiyle iki hemşiresi de parasızdır. Merhumun dostlarının muaveneti olmazsa bu aile pek çok sefalet görecektir. Bize gelince, biz dahile gitmekliğimiz arzu edilmiyorsa burada kalmaya, büro işini biraz daha tevsiye ve istikbale intizara karar verdik. Buraca yapılacak emirleriniz varsa icraye mal memnuniye amadeyiz. Merhumun boşluğunu unutturmak mümkün olmamakla beraber daha müttehit hareket etmek sayesinde az çok hizmet edebileceği itikadındayız. Nokta nokta nokta. Burada yine eski harflerle Fransızca bir kelime yazılmış, okuyamadım. Vaziyetinde değilseniz bizleri unutamayacağınıza ve irşat lütfunda bulunacağınıza eminiz. Cümle arkadaşlar, arzu hürmet ederiz paşacığım. Rüstem, Enver Paşa'nın Türk Tarih Kurumu'ndaki evrakından. Kamil Bey'in ağabeyi Enver Paşa'ya mektupları. 21. İstanbul, 10 Haziran 335, 1919. Efendim, bu mektubumu muhakkak alacağınızdan eminim. Diğer yazdığım müteaddit mektuplarda yazdıklarımı tafsilatıyla tekrarlamak istemem. Son gelen 20 Mart tarihli mektubunuzdan Bükreş'ten yazdığım mektubu almış olduğunuzu anlıyorum. Ben o mektubu yazdıktan 2 hafta sonra, yani 20 Şubat'ta buraya vasıl oldum. Buradaki vaziyet o zaman şöyleydi. Sultan Efendi Hazretleri, Padişah, Fransızların tazyiki üzerine saraylarından çıkartmış oldukları için ikametlerine tahsis edilen sadaret konağında ikamet ediyorlardı. Yanlarında müdür, eski çekmece çiftliği müdürü İbrahim Bey vardı. Çünkü Derviş Bey ile Selahattin Bey sarayın tesliminden sonra tevkif olunmuşlardı. Saray Fransız karargahı umumisi oldu. Franche d'Espere'ye oturuyor. Abraham Paşa çiftliği hakkında haremi dava ediyordu. Menekşe çiftliğine ise çeteler taarruz ediyorlardı. Sultan Efendi'yi ve küçük sultanı tamamen sıhhatte bulmuştum. Sultan Efendi zevci gideli beri katiyen sokağa çıkmaz olmuşlar. Kendisi hamile bulunuyorlar. Bu mektubumu sen okurken inşallah vaaz-ı haml etmiş bulunacaklardır. Valide ile Hasene ablam ve yengem Safiye Hanım da evlerinden çıkarılarak yerlerine Fransızlar oturtulmuştu. Ben gelmezden birkaç gün evvel Nuri ağabeyim İngilizlere teslim olunmuş ve amcam da tahari olunmaktaydı. Eniştem Kazım Bey tamamen serbest bulunuyordu. Mart ayı nihayetlerine doğru bir gün amcamı Kızıl Toprak'taki ihtifagahında İngilizler büyük ağabeyimi tevkif ediyoruz zannıyla tevkif ettiler. Kendisi Elan Bekir Ağa bölüğünde mahpus bulunuyor. Kazım Bey ise bundan bir ay evvel bir defa tevkif, sonra yine tahliye ettilerse de bugün yine tevkif etmek üzere şiddetle tahari ediyorlar. Benim burada bulunduğum esnada pederi tahtı tevkife aldılar. Maksat oğlunun izini öğrenmekti. 5 hafta Bekir Ağa bölüğünde tuttuktan sonra geçenlerde elbette gazetelerde isimlerini okuduğun 70 kadar sabık rical ile birlikte Malta'ya sevk edildi. Tüccardan Baki Hakkı Beyler ile Mümtaz Bey de mevkufin meyanındadırlar. Hali hazırdaki vaziyete gelince. Bir hafta mukaddem benim teşvikim üzerine Sultan Efendi Hazretleri Feriye Sarayı'nı naklettiler. Burada tarassut memurları tarafından o kadar rahatsız edilmiyoruz. Fakat pek ihtiyatlı hareket etmek lazım geliyor. Eski evde katiyen rahatsız bulunuyorduk. Zaten ikide bir de Fransızlar gelip bizi sıkıyorlardı. Ziyaretlerinden birinde Sultan Efendi'nin otomobilini de aldılar. Nuri ağabeyim Elan Batum'dadır. Amcam Bekir Ağa'da, Kazım Bey ise hali firarda. Benim dahi tevkifim söylendiği için kapıdan dışarı çıktığım yok. Yengem tamamıyla değişmiştir. Ayda bir kere ancak sokağa çıkıyor. O da ben rica edersem. Zevcini pek düşünüyor. Burada zevcini bulurlarsa muhakkak diş ile parçalarlar. Mahsa birçok kimseler gelip memleketi kurtarmasını bekliyorlar. Her gün rivayetler çıkıyor. Resmi mahafilde bile İstanbul'da olduğu kaviyen biliniyor. Hatta birçok yerler tahari olunuyor. Yengemin Seher Hanım'a eski mevkiini kaybetmiştir. Şimdi artık misafir gibi gelip gidiyor. Mateessüf Seher Hanım da bu seferki büyük yağmaya iştirak etmiştir. Ben gelince hakikat meydana çıktı ve binaenaleyh kendisi mevkiden düştü. Çiftliklere gelince Menekşe, Aleko tarafından İngilizlerin emri üzerine zapt olundu. Bunu örnek tutan Abraham Paşa haremi kalktı, o da İngilizlere müracaat etti. Buna davayı mahkemede bizim kazanmış olmamız üzerine daha sağlam bir çare olmak üzere karar verdiler. Hükümet tamamıyla aciz, İngilizler ise ağabeyime darbe vurulmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Binaenaleyh Büyükdere çiftliğini de teslim etmeye mecburuz. Mamafi yarın İngilizler bizi davet ettiler. Bakalım bizim hakkımızı dinleyecekler mi? Fakat hiç ümit yok gibi. Şimdi Sultan Efendi'nin elinde pederinden kalan maldan başka bir şey kalmadı. Biz katiyen hüsn-i rızamızla malları terk etmiyoruz. Jandarmalar gelip zorla teslim alıyorlar. Biz de lazım gelen yerlere protesto ediyoruz. Elbette bir gün bu memlekete hak avdet edecektir. Havadisler bu kadar. İkinci vasıta ile yeni hadisatı arz ederim. Az daha bu mektubun yerine bizzat ben gelip sizi görecektim. Fakat düşündüm, yengemi bu halde yalnız bırakmayı doğru bulmadım. Mamafi, ben 2 ay sonra yengemle İsviçre'ye geleceğim. Bu husus tamamıyla temin edilmiştir. Baki büyükler gözlerinizden, küçükler ellerinizden öperler. Oğlunuz Mehmet Kamil. Eğer sizce bir mahsur varsa, İsviçre'de Şerafettin Efendi vasıtasıyla telgraf çekerek sıhhatim iyidir veya iyi değildir diye bana yazınız. Biz efendi ile muntazaman görüşebiliyoruz. Adres Seefeldstrasse 88 Zürih'tir. İyidir, gel, iyi değil, gelme demek olsun. 22. Ortaköy, Feriye Sarayı, 20 Teşrin Evvel 335, 20 Ekim 1919. Efendim, benden sonra bir defa elden müteaddit mektuplarınızı, onu müteakip birkaç defa da posta ile malum imza tahtında ablam vasıtasıyla 3 kadar mektubunuzu aldık. Elden gelenler içerisinde yengeme ve Mahi Peyker'e birer küçük gerdanlık vardı. Son gelen kağıdınızın tarihi 1 Haziran idi. Ondan sonra eniştemden 2 mektuptan başka bir haber alamadık. Bu sırada ben size Viyana'daki Monsieur Laffer soru işareti vasıtasıyla hemen her hafta mektuplar gönderiyordum. Son mektubunuzu bundan 2 gün evvel elden gönderdim. Bu hesapça 4 aya yakın bir zamandan beri merak içinde bulunuyoruz. Bu müddet zarfında bulunduğunuz yerlere, yaptığınız harekata dair birbirine tamamen zıt bir takım rivayetler deveran edip duruyordu ve halen de öyledir. Bizi de mektupsuz bıraktığınızdan mezkûr rivayatın hangisine inanmak lazım geleceğini bilemiyor ve merak içinde bulunuyoruz. Bizi herhalde mektupsuz bırakmayacağınıza emin olduğum için gönderdiğiniz mektupların yollarda kaybolduğunu muhakkak addediyorum. Burada bulunduğum bir seneye karif zamandan beri hiçbir gün bile müstesna olmamak üzere yengemin ve çocukların yakınından ayrılmadım. Kendilerine hariçten ve dahilden gelebilecek bütün fenalıkları nazar itibarı alarak her şeyden masum bulunmaları için ne yapmak lazım gelirse yaptım ve yengem eksik olmasınlar. Benim kendilerine nazaran daha bir çocuk demek olduğumu hiç nazarı itibarı bile almadan beni her hususta himaye ettiler. Bu esnada beni asıl işgal eden mesele Sultan Efendi Hazretlerini kendilerini üzen, ezen bu dedikoducu muhitten kurtarıp Avrupa'ya, faraza İsviçre'ye geçirebilmekti. Esasen kendileri tedaviye de muhtaç idiler. Şu suretle 2 kuş birden vurulmuş olacaktı. Hedefime vasıl olabilmek için ne gibi yollar takip ettiğimi ve nihayet muvaffakiyetle neticeleneceğinden pek ümit var olduğum son teşebbüsümün bütün safahatını mektubumu size getiren adam ayrı ayrı hepsini nakledecektir. 10 Teşrin Sani 335, 10 Kasım 1919. Birkaç gün evvel 2 ve 3 Teşrin evvel tarihli mektuplarınızı aldık. Ondan evvel de 23 Eylül tarihli bir mektubunuz da almıştık. Yerinizi değiştireceğinizi haber veren bu mektuplardan sonra evvelce gönderildiğini düşündüğümüz yukarıda bahsettiğim zatı yollamaktan sarf-ı nazar etmeye mecbur olduk. Bu zat Hasan değildir. O sizi tekrar bulmak için çok çalışmış fakat muvaffak olamamış. Şimdilik İstanbul'dadır. Birkaç güne kadar Kırım'a gidecek. Şimdi herhalde istikameti bizce malum olan yerlere vasıl olmuşsunuzdur. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Amin. Şu son vaziyet karşısında yengemi İsviçre'ye göndermekten sarf-ı nazar etmek sizce doğru gibi görünürse de burada kendilerinin görmekte oldukları tahkirat ve esasen kum hastalığından mustarip bulunmaları bütün ailemiz efradının hem tedavi edilmek hem de dedikodudan uzak bulunmalarını temin etmek için herhalde İsviçre'ye gitmelerini elzem görüyoruz. Doktorlar da bu fikre tamamen müşteriktirler. Annem, ablalarım, Kazım Bey, velhasıl hepimiz öyle düşünüyoruz ki Sultan Efendi Hazretleri herhalde sizin İstanbul'a avdetinize kadar İsviçre'de kalmalıdırlar. Zat-ı Şahaniye takdim olunan doktorların raporu üzerine hükümetçe Sultan Efendi Hazretlerine izin verildi. İtiraf devletleri de müsaade ettiler. Yalnız İngilizler itiraz ediyorlar. Onlar da inşallah muvaffakat edeceklerdir. Mahiyetlerinde valideleri Tarzı Ter hanımefendi ile kerimeleri son doğan için sizden isim istemiştik. El an gelmedi. Şimdilik ismine Hamide diyoruz. Fakat annesi bu ismi beğenmiyor. Ve ben ile diğer iki kız bulunacaktır. Oraya vasıl olunca Mehmet Ali'yi de getirmek kabil olacağını zannediyorum. Birçok gürültü patırdan sonra buradaki irat menbaalarını da yola getirmek kabil oldu. Şimdi Mahiye 1.000 lira muntazam bir gelir temin edebildi. Bu para bize tamamen kafi gelecektir. Giderken de köşkten yalıdan çıkabilen eşyayı satıp 4-5 bin liralık bir fon göndereceğiz. Şimdiye kadar yardımlara dokunacağını yengeme yazdığınız yerlerin hiçbirisinden en ufak bir yardım bile görmek kabil olamadı. En sıkıldığım bir zamanda yengeme muhakkak surette yardım edeceğini yazdığınız son mahalle müracaat olarak tavsiye ettiğiniz tüccardan B.B'ye haber göndermiştim. İlk geldiğim ayda sattırmaya mecburiyet hasıl olan eşya parasında kendi adamlarından biri tarafından kasten alıkonulup iade olunmayan 3.000 lira kadar bir parayı ki bizim kendi hakkımızdı, istediğim zaman ben taraf değilim diye cevabı red verdi. İkinci ve üçüncü defa müracaatlarımda birkaç yüz lira ile büyük bir yardımda bulunacağını hissettirdiğim halde bile yine cevabı red aldım. Bütün bu ahval bana öğretti ki elimizde olan ile geçinmeye mecburuz. Bugün herkes bizden yüz çevirmiş bulunuyor. Siz zannediyor musunuz ki ben Viyana'da ziyaret ettiğim zata derdimi anlatamadım? Herhalde o beni anlamak istemedi. Şimdi Avrupa'ya gidileceği takdirde göreceksiniz ki bu adam bize Baki Bey'in ettiği muamele edecektir. Eğer sizden daha menfaat ümit ediyorlarsa o zaman belki. Bu suretle mütalaa dermiyan etmemde beni mazur görmenizi rica ederim. Bilseniz çok sıkıldım. Geldiğimden beri hep bu para meseleleriyle uğraşıyorum. İlk zamanları eski debdebeli hayatı idame edebilmek için borç ediliyor, satılıyor ve hiç hissedilmeden bitiyordu. Bu yolun çıkar yol olmadığını anlamış ve yengemi iknaya çalışmıştım. Benim bu bütün saim Seher Hanım'ın bir işaretiyle hemen hiçe münkalip oluyordu. Evin içinde ona Sultan Efendi'den daha ziyade itimat ve hürmet ediliyordu. Yengeme bu kadının aleyhimizde çalıştığını anlatıncaya kadar ak ile karayı seçtim. 6 ay mücadeleden sonra evvela teker teker tuttu uşak ve harem ağalarını ve nihayette kendisini saraydan atmaya yengemi razı ettim. Buna muvaffak olabilmek için maalesef derviş beyi feda etmek lazım geliyordu. Çünkü Seher dervişi fena halde elde etmiş, ona her istediğini yaptırıyordu ve binaenaleyh derviş bey hapishaneden çıkınca kendisine pek çürük yapmış olduğu bir takım işleri ileri sürerek onun için gayri kabili kabul bir takım şerait dermiyan ettim. O tabii kabul etmedi. Ben de İbrahim Bey'i müdürlükte ipka ettim. Hakikaten de İbrahim Bey derviş beyden çok ehliyetli çıktı. Yalnız şunu da arz edeyim. Siz de Seher hakkındaki fikrinizde yanılıyordunuz. Çünkü Seher Hanım beni tehdit maksadıyla yengeme sizden ayrılmayı, sizin mücrim olduğunuzu, aksi takdirde firar etmemeniz lazım geleceğini alenen telkin etmeye çalışıyordu. Bundan mağda kendisi doğrudan doğruya kadınlar meyanında güzelliğiyle iştihar etmiş ve bizim saraydaki kızların hepsini başta Seher olmak üzere sevdiğini ileri sürenlerin elde etmiş olan Yüzbaşı Lütfü Efendi isminde bir habisin amali hainesine hizmet etmiştir. Bu adamın sizin şahsınıza karşı olan muvaffakiyetsiz bir suikasti bana ihbar etmişlerdi. Daha siz buradayken bu adam bir dükkanda Sultan Efendi'nin yüzünü görebilmek için bütün dükkan eşyasını almaya hazır bulunduğunu, yengeme kızlardan Saskar Hanım vasıtasıyla haber gönderdiğini yengem bizzat bana söyledi. Sonra bu aynı adamın Seher'e o kadar aşkı varmış ki Seher bundan ayrıldıktan sonra gider hep oturduğu yerleri öpermiş. Bunu da Seher bizzat yengeme anlatmış. Daha birçok delail elde ettim ki Seher'i itham ediyor. Yalnız Seher'in son günlerinde yengeme bir garip teklifi vaki olmuş. Yengem bana Seher gittikten sonra anlattı. Güya Sultan Efendi'ye karşı bir suikast hazırlanıyormuş. Evvela çocuklarını kaçırıp sonra kendisini gizlice istedikleri bir yere götüreceklermiş. Onun için yalnız bir çare varmış. Seher'den başka kimse sultanı bu felaketten kurtaramazmış. Zehel de o çareyi bulmuş, sultanı iki çocuğu ile kimsenin haberi olmadan bir İtalyan evine götürecekmiş. Fakat ben beraber gelmeyecekmişim. Çünkü ben daha çocukmuşum. Sonra iş meydana çıkarmış. Hatta bana neresi olduğu bile söylenmeyecekmiş. Sonra sultan o evde kimsenin haberi olmadan aylarca değil senelerce bile yaşayabilecekmiş. Kendisine karşı yapılacak suikasti de Seher'e haber veren o melun Habis Lütfü Efendi'ymiş. Sultan onu tanımazmış ama o bizim en büyük düşmanımız imiş. Yengemiz zaten son zamanlarda Seher'e karşı hiç itimadı kalmamıştı. Bununla beraber kendisine inanıyor gibi gözükmek mecburiyetinde bulunuyormuş. Bu teklif üzerine kendisinden büsbütün soğumuş. Tabii reddetmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nihayet bir gün haber aldım ki yengem mücevheratından mühim bir kısmını Seher'e para bulmak için rehin vermiş. Ben 100 lira bulabilmek için günlerce sıkıntı çektim. Onun için Sultan Efendi 10 binlerce lira kıymetindeki eşyasını feda ederek istediği birkaç bin lirayı bulsun. Tabii pek müteessir oldum. Esasen son zamanlarda benim haberim olmadan sultanın pek çok mücevheratını sattırmış ve bol bol sarf etmiş. Son parçaların da böyle gitmek üzere olduğunu görünce artık benim hiddetimi düşününüz. Yengeme ne kadar acı söylemek kabilse o kadar söyledim ve ilave ettim ki bir daha Seher Hanım karşıma çıkacak olursa kendisini muhakkak tokatlayacağım. Olmazsa öldüreceğimi de ilave ettim. Bu kâr etti. 24 saat zarfında Seher mücevheratı rehinden kurtardı ve bize teslim etti. Sultan Efendi zaten böyle bir fırsat bekliyormuş. Katiyen Kamil'in gözüne görünmeyesin demiş. Bu vaka olalı 4 ay oluyor. Sultan Efendi ile Seher'in arası daima açılmakta. Asıl enteresan ciheti Seher'in eski sırdaşları olan bir takım kızlarla da arasının açılmış olmasıdır ki bu sayede biz sizin zamanınızda ve siz gittikten sonra dönen öyle maceralara muttali oluyoruz ki insan hayretinden dona kalır. Bir çare yengemin safiyetiyle adeta istihza ederlermiş. Yengeme onu söyledim. Hep yuvanızın bu mülevves mikropları sizin saadetinizi kemirmişler. Onlar artık defolup gittiler. Bundan böyle dünyanın en mesudu olabilirsiniz. Seher gidince oldukça geniş bir tensikat yaptım. İdareyi küçülterek yoluna koyduk. Bize irat getiren ev ve dükkanlarla motorlu Mamna ve Sultan Efendi'nin maaşıdır. Çiftlikler bilakis masraf teşkil ediyorlar. Amele gündelikleri çoğalmış. Hasılat kıymetten düşmüştür. Sebze sarfiyatı ordu mevcut olmadığı için pek azdır. Ecnebi ordular doğrudan doğruya memleketlerinden gelen şeylerle geçiniyorlar. Ziyan ziyan üstüne. Koşu hayvanatı namıyla son zamanda beslemekte olduğumuz 30 küsür hayvanatın iaşesi için 2000 liraya yakın açıktan bir para sarf edildi. Artık dışarıdan arpa alıp Binekşe çiftliği hasılatı Aleko yüzünden mahvoldu. Beslemek ve şu kadar seyis tutup maaş vermek doğru olamayacağını ve buna razı olsak bile yine hayvanlara bakılmayıp ölmekte oldukları görüldüğünden satmaya karar verdik. Baytar İlyas Bey aynı fikirdeydi. Kendisi 3 tane kısrak, Necmiye, Fındık, Güzel ayırdıktan sonra diğerlerini hep satmamızı aksi takdirde kışa çıkaramayacaklarını söyledi. Avusturya İmparatoru'nun verdiği hayvanlardan birini Ahmet İzzet Paşa bakmak üzere istemişti. Ona gönderdik. Diğerine ise Abdülhalim Efendi Hazretleri bakıyor. Velhasıl yok bağısına hepsini elden çıkardık. Bizde şimdi Ceman yalnız 5 hayvan kalmıştır. Bunlardan biri Abdülhalim Efendi Hazretleri'nde, diğeri Ahmet İzzet Paşa'da, baki üçü de bizde bakılmaktadır. Kıymettar taylarınız İlyas Bey'in ifadesine nazaran hepsi kavrulmuş, küçük kalmıştır. İlyas Bey Tango ismindeki Altay kısrağı gördüğü zaman teessüründen ağlamak derecesine geldi. Onun ifadesine nazaran son sene zarfında 2 santimetre bile büyümemiş. 40. ayrımın sonu sayfa 485.